Merhabalar sevgili Erkam Radyo dinleyenleri. Sizlere her hafta olduğu gibi bu hafta da İslam şehrinden sesleniyoruz. Kıymetli dinleyiciler, bugün programımızda yine İslam şehrinin, yani bizim İslam şehrine örnek olarak aldığımız kutlu şehrimiz Medine'nin özelliklerinden bir tanesine yine değineceğiz ve bu özelliklerden mülhem, yani bu özelliklerden ilham alarak kurduğumuz bir teşkilattan bahsetmeye çalışacağız. Tabii bu teşkilatı şehrin mühim bir unsuru olmakla birlikte biraz da çevre hassasiyeti noktasında irdelemeye çalışacağız. Kıymetli dinleyiciler, aslında sizlerin de tahmin ettiği gibi bu teşkilat Ahi teşkilatıdır. Abbasi döneminden mülhem, merkezi teşkilattan bağımsız kurduğumuz ahilik teşkilatı. Kuralları olan, ahlaki hükümleri olan, uymayanların pabucunun dama atıldığı bir kurum. Aslında bu kurumu biz Abbasi döneminde kurulan fütüvvet teşkilatından ilham alarak kurduğumuzu rahatlıkla ifade edebiliriz. Feta, genç demek sözcük anlamı itibariyle. Ama kavram olarak şecaat, iffet, cömertlik ve diğer gamlık gibi üstün vasıfları kendinde barındıran bir kavram aynı zamanda. Bakın, kıymetli dinleyicilerimiz, genç denildiğinde anlaşılan şey bu. Yani şecaat, iffet, bu çok mühim. Cömertlik ve diğer gamlık, bunlar yine çok mühim özellikler, ahlaki vasıflar. Yoksa Birleşmiş Milletler'in 15-25 yaş aralığında tanımladığı, evi barkı olmayan diye sınırlandırdığı dar kapsamdan bahsetmiyoruz. Bu kurum için birçok itikade dayanarak yazılan kurallar ve kaidelerin olduğu fütüvvetnameler var aynı zamanda. Ve ilk fütüvvetnamenin Abbasi halifesi Nasırli Dinillah'ın danışmanı, ünlü mutasavvıf Şihabettin Es-Sühreverdi'ye yazdırdığı Risaletül Fütüvve. Evet, ilk fütüvvetnamemiz bu. Sühreverdi, dostluğu Kur'an'ın emirleri arasında görüyor. Çok ilgi çekici bir aslında görüş. Buna bağlı olarak da dostluğu bir amel olarak kabul ediyor. Ona göre dostluğun şartları var ve o şartlardan birkaç tanesi de şöyle. Ayrılıktan şiddetle kaçmak ve birlikte olmaya ısrarla devam etmek. Ayrılıktan şiddetle kaçmak ve birlikte olmaya ısrarla devam etmek. Dostun hatalarını görmezden gelmek, kusurlarını örtmek, dost aleyhinde kalbe gelen vesveseleri kovmak için gayret sarf etmek. Evet, biz İslam'ın ve İslam şehrinin en mühim unsurlarının omuz omuza olmak, bütün sınıfsal farklılıkları bertaraf ederek bir saf usulünde, bir namaz için saf durmak usulünde omuz omuza olmaktan bahsediyoruz. Her programımızda bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Ama günümüzde yaşadığımız en büyük problem, yani bizi dertli kılan şeylerden biri, omuz omuza durmaktan ziyade insanların birbirine omuz atmaya çalışması. Evet, Sühreverdi'nin saydığı bir diğer özellikle elindekinin yarısını dostuna verip ondakinin yarısını istememek. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, kıymetli İslam şehri dinleyenleri, işte Sühreverdi'nin fütüvvetnamedeki bu fütüvvet feta, yani gençlerin veya kendisini genç hissedenlerin, bu sınıftaki insanların sahip olduğu bir takım ahlaki kaideleri böyle açıklıyor. Şimdi fütüvvet teşkilatıyla bu teşkilattan ne tam olarak ayrışan ama ne de bununla aşırı derecede benzer olmayan bir teşkilatımız var. Ki Osmanlı'nın veya Osmanlı'nın öncesini ve Osmanlı aslında Balkanlardan da çekildikten sonra mesela bir süre daha devam eden bir teşkilat bu, ahilik teşkilatı. Ahilik teşkilatının kökenine baktığımızda Bunun Müslümanların Anadolu'ya yerleştikleri süreçte onları sosyolojik olarak en çok etkileyen kurumlardan biri olduğunu söyleyebiliriz ki bu kurum direkt devletle alakalı değil, direkt devletle bağlantılı bir kurum da değil. Bu ahilik teşkilatı insanların bir araya gelerek aslında kendi iç dinamizmlerini oluşturdukları, kendi otokontrollerini sağladıkları bir kuruluş. Bir nevi hakiki manada, bugün Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşları bir yana, hakiki manada sivil toplumu, sivil toplumdan kastımız bizim buradaki sivil aslında şehirle çok ilintilidir. Yani şehirlilik adabını almış, şehirlilik adabına sahip bir toplumun tam olarak bu toplumu karşılayan bir teşkilat olduğunu dile getirebiliriz ahiliğin. Evet, ahilik fütüvvet teşkilatına dayandırılsa da birçok araştırmacı bunun özellikle Müslüman Türkler tarafından özgünleştirilmiş olduğunu ifade ediyor. Ancak net olarak söyleyelim ki ahilik İslam dünyasındaki fütüvvet teşkilatından esinlenerek kurulmuştur. Fütüvvet teşkilatı ortadan kalktıktan sonra da ahiliğin Anadolu ve Balkanlardaki varlığını uzun süre devam ettirdiği de muhakkak. Kıymetli dinleyenler, burada çok dikkat çekici bir konu var aslında. Anadolu'da ahiliği başlatan olay, bizim gönül coğrafyamız, bugün gönül coğrafyamız olarak ifade ettiğimiz, Osmanlı'nın sadece Osmanlı'nın bakiyesi değil, aslında Selçuklu'nun da bakiyesi olan, yani bunun içerisine söz gelimi Hindistan'ı, Uzak Doğu'yu, İran'ı, Azerbaycan'ı, bütün Orta Asya'yı da dahil edebiliriz. İşte bu bakiyemiz olan gönül coğrafyamızı etkileyen Moğol istilalarıdır. Ahiliği başlatan budur. Bu Moğol istilaları evet bir istiladır, bir işgaldir ama aslında çok büyük bir yerde katliamdır. Sadece insanların katledilmesi değil, kültürel varlığımızın da çok kıymetli insanların da katledildiği bir süreçtir. Bu katliamlar dolayısıyla Müslümanlar bulundukları yerlerden hicret etmişlerdir. Esnaflar, sanatkarlar, çeşitli meslek erbapları bu istilalar dolayısıyla hicret etmek durumunda kalmışlardır. Ve aslında burada bizim siz kıymetli dinleyicilerimize hatırlatmak istediğimiz, dikkatimizi çeken husus şu. Günümüzde biz hicreti unutmuş durumdayız. Hicretle alakalı hakikaten bir hafıza kaybı yaşıyoruz. Hicreti gerekli kılan şartları, hicretin unsurlarını tam olarak ya düşünemiyoruz ya aklımıza bir türlü getirmek istemiyoruz. Coğrafyamızda Moğol istilaları zamanında olduğu gibi benzer ve belki misli problemler yaşanıyor. Bu problemlere karşın biz hicreti bir türlü aklımıza getirebilmiş durumda değiliz. Halbuki hicret, Yesrib gibi bir beledi vasattan uzak beldeyi şehir haline getiren, Medine haline getiren bir ibadettir. Ve biz devamlı İslam şehrinden bahsederken, İslam şehrinde ilk olarak Hazreti Peygamber'in cuma namazını kıldığını, hicreti inşa ettiğini, pazar yerini husule getirdiğini dile getirmiştik. Yesrib'i Medine yapan unsurlardan bir tanesi de Müslümanlar arasında, öncelikle Müslümanlar arasında kardeşliğin tesis edilmesidir. Hiçbir vakit Ensar, Muhacire, bunlar buraya geçici olarak geldiler, onlar gidene kadar biz onlara yardım edelim gözüyle bakmamıştır. Ama bugün çeşitli İslam ülkelerine hicret eden insanları göz önüne getirin. Bu insanlara mülteci ve iltica gibi İltica edenler yani mülteciler gibi kavramlar yakıştırılıyor. Bu kavramlar aslında ilk bakışta insanlara şunu hatırlatıyorlar. Geçiciler. Geçici olarak bir savaş durumundan dolayı geldiler ve yakın bir zamanda gidecekler. Dolayısıyla bu insanları hem bizler kendi zihnimizde hem de onların dünyasında bu insanları yalnızlaştırıyor ve kimliksizleştiriyoruz. Yani kimliklerini kaybediyorlar. Entegrasyonları zorlaşıyor. Bu topluluğun içerisinde bulundukları İslam topluluğun içerisinde karışmaları, onlarla kardeş olmaları bir şekilde engelleniyor. Yardım kuruluşlarının ülkemizin güneydoğusunda kurdukları mülteci kamplarını göz önüne getirin. Bu kamplar o insanların ihtiyaçlarını karşılayabileceği, toplumsallıklarını oluşturabilecekleri, cemaati oluşturabilecekleri bir yapıdan tamamen uzak. Bu insanları sadece bir evin içerisine yerleştirmek yeterli değil. Bu insanların toplum içerisinde kabul edilmeleri, aynı Ensar muhaciri nasıl kabul etmişse, Ensar'la muhacir arasında nasıl bir kardeşlik husule getirilmiş ve muhacir orada evini, barkını, işini kurmuşsa, Müslüman İslam toplumsallığı, İslam toplumunu oluşturmuşsa, bugün de bunların bir an önce oluşturulması, yani bizim hicreti yeniden hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Zira Cenab-ı Allah Haşr suresi 9. ayet-i kerimesinde Ensar'ı şöyle tanımlıyor. Burada elbette tanımlanan şey Ensar'ın kendisi olmakla birlikte İsar, yani tam karşılamasa da diğer gamlık kavramından bahsedebiliriz. Meal olarak aktaralım bizler. Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Evet, kıymetli İslam şehri dinleyenleri, dilerseniz ahiliye ve ahiliğin bir takım özelliklerini sizlere aktarmaya devam edelim. Sürekli ve kalabalık hicret gruplarıyla, yani muhacirler, Anadolu'ya gelerek, ki bu muhacirlerin büyük çoğunluğu esnaf ve sanatkarlardan oluşuyor. Bu esnaf ve sanatkarlar Anadolu'da birleşerek örgütleniyorlardı. Daha sonra birer konuk evi ve geceleri toplantı yerleri olan ahi zaviyelerini kurdular. Örgütlenmelerindeki amaç, kendilerinden sonra gelenlerin zorluk çekmeden, kimseye yük olmadan, namerde el avuç açmadan, alın teriyle yaşamlarını sürdürmeleri için onların tezgah ve aletlerini kurmaktır. İşte budur olay. Yani bir İslam toplumunun yapması gereken, bir şehirlinin yapması gereken budur. Önce gelenler, sonra gelenlerin çoğu esnaf yahut sanatkar, alim, şair, tasavvuf ehli, alpler, gönül eri alperenler, Horasan erenleri, kılıç eri gaziler, iş eri ahiler, abdallar, bacılar gibi binlerce soydaşına kucak açıp mihmandarlık yapıyorlardı. Sonra gelenlere yardımcı olan ahiler kurdukları akı örgütünü zamanla Anadolu, Rumeli, Balkanlar ve Kırım'a taşıyarak oralara yerleştirdiler. Bugün Balkanları gezdiğinizde bu alplerin kurmuş olduğu müesseselerle karşılaşmanız çok mümkün. Söz gelimi Bosna Hersek'in Hersek kısmında kalan Blagaj Tekkesi veya orada işte her yıl kutladıkları bizim ahi kutlamalarımıza benzer organizasyonları bu alperenlerin oralara kadar ulaştıklarının bir göstergesi. Diğer taraftan fütüvetnamelerin kaynağını Kur'an ve sünnetten aldıklarını da ifade edelim. Teşkilata girenlerin öncelikle fütüvetnamelerde yer alan kural ve kaideleri kabul edip onlara uyması gerekiyordu. Fütüvetnameler yalnız şehir ve köylerde yaşayan halka değil, aynı zamanda göçebe ve yarı göçebe halka da hitap eden temel eserlerdir. Ahi nizamnamelerinde yer alan dini, ahlaki ve mesleki kurallar, Selçuklu'dan sonra Osmanlılar aracılığıyla Anadolu dışındaki coğrafyalara da yayılmıştır. Ahilik temelinde var olan sevgi, saygı, doğruluk ve dürüstlük gibi ilkelerle daha çok sanayi ve ticaret alanlarındaki işletmeler üzerinde etkili olmuştur. Yayıldığı yerlerde verimliliği artırarak huzurlu toplumların oluşmasını sağlamıştır aynı zamanda. Kıymetli dinleyenler, programımızın başında Feta'nın yani bir gencin, bir ahinin özelliklerinden bahsettik. İşte Feta'nın bütün bu özelliklerini taşıyan bir kişinin ahi olabilmesi için de şu şartları taşıması gerekiyor. Bunlar da çok aslında manidar şeyler ki bunlardan birincisi cömertlik ve ikincisi hemen ikinci sırada yer alan kaynaklara göre namazını kazaya bırakmaması. Evet, İslam şehrinde biz caminin cemaatin yani toplumsallaşmanın oluşması için çok mühim bir kaide olduğunu, evet bir kaide olduğunu dile getirdik. Ama aynı zamanda etrafına ticari müesseselerin kurulduğu, etrafına pazarın kurulduğu bir camiden bahsetmiştik. Sadece pazardan kastımız bir şeyleri alıp satan değil, esnaf ve bunların yanında sanatkarların da olduğu bir pazardan bahsediyoruz. Yani İslam şehri bir caminin etrafına kurulmamakta. İslam şehri etrafına pazar kurulmuş, etrafına çarşı kurulmuş bir caminin etrafına kurulmaktadır. Niçin? Çünkü cami bir kaide olarak burada esnaf ve sanatkarlar için, yani ahiler için ahlakı sürekli hatırlatan bir kaidedir. Ama aynı zamanda bunların yanında daha manevi olarak bir zaman belirtecidir. İşe ne zaman başlanacağını, işin ne zaman bitirileceğini, işlere ne zaman ara verileceğini ve hakiki işe yani ibadetlere yönelineceğini belirten, bunu insanlara günde 5 defa hatırlatan bir kaidedir. Ve ahinin özelliklerinden bir tanesi de namazını asla kazaya bırakmamasıdır. Diğer özellikleri haya ve edep sahibi olması, dünyayı terk etmesi çok ilgi çekici değil mi kıymetli dinleyenler? Ticaret erbabı bir insanın, bir esnafın, bir sanatkarın dünyayı terk etmesi salık veriliyor ahi nizamnamelerinde. Helal kazanç sahibi olması, helal kazanca çok önem vermesi, ilim sahibi olması. Evet, sadece kendi işinin erbabı olmak değil, aynı zamanda ilim sahibi olacak. Yani biz aslında üniversitelerde de böyle bir sistemin getirilmesini her zaman savunuyoruz. Bunun üzerinde çalışmaların yapılması gerekliliğine inanıyoruz ki usta, kalfa ve çırak ilişkisi. Usta kalfasına veya kalfa işte usta çırağına sadece mesleğiyle alakalı bilgiler değil, aynı zamanda ahlaki kaideleri de hatırlatmalı. Ahlaki kaideleri de öğretmeli. Ama bunları öğretebilmesi için elbette öncelikle ilim sahibi olması gerekiyor. Evet, ahinin en önemli zannediyorum özelliklerinden bir tanesi de büyüklerin yani devlet adamlarının kapısına gitmemeleri. Bu şartlara sahip olup ahi olan kişinin 4 nesnesi açık ve 3 nesnesi kapalı olmalı. Açık olması gerekenler ki Cenab-ı Allah İsar kavramından bahsederken, Ensardan bahsederken Medine'yi yurt edindiklerini ifade ediyor. Ama hemen bu ayetin daha önce Medine'yi yurt edinmiş olanlar kısmından sonra imanı da kalplerine yerleştirmişler. Yani kalplerine imanı yurt edinmişler. Kalpleri bir yurt haline gelmiş olan Ensardan bahsediyor. İşte burada biz gönlün açık olmasını çok önemsiyoruz. Evet, bir ahinin açık olması gereken şeyleri birincisi gönlü açık olmalı, kapısı açık olmalı, eli açık olmalı ve sofrası açık olmalı. Kapalı olması gerekenler de ki bugün bizim yine yaşadığımız en büyük problem sır saklayamıyor olmamız, günahları örtemiyor olmamız, insanların açıklarını arıyor olmamız değil mi? Evet, ahinin kapalı olması gereken şeyleri de birincisi gözü kapalı olmalı, ikincisi dili kapalı olmalı ve üçüncüsü şalvarı kapalı olmalıdır. Diğer taraftan kaynakları incelediğimizde ahiliğin bir takım afetlerinden de bahsedilmektedir. Bunlar içki içmek, zina etmek, gammazlık, münafıklık, kibir, haset, kin, yalancılık, sözünde durmamak, hıyanet, namahreme bakma, ayıp arama, biraz önce belirttiğimiz gibi cimrilik, gıybet, bühtan, hırsızlık ve haram yemektir. Evet, bunlardan bir tanesi görüldüğünde kişi ahilikten düşürülmektedir. Bugün programımıza sığmayacak kadar ahiliğin üzerinde durulan, insanlarda gözlenen özelliklerinden bahsedebiliriz. Vaktimiz sınırlı olduğu için bunları farklı bir programa bırakıyoruz. Ancak meslek ahlakından bahsetmeden geçemeyeceğim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, ahilikte meslek ahlakı doğruluk ve sadakate dayanmaktadır. Bütün işlerde doğru hareket ön planda tutulmuştur. Ahinin mesleki ahlakının dayandığı prensipleri şöyle sıralayabiliriz. Müşteriyi aldatmamak, malı överek yalan söylememek, hileli ölçüp tartmamak, ihtikar yani kara borsacılık yapmamak, müşteriyi kızıştırmamak, alışverişte iyi muamelede bulunmak, çalışanın sorumluluğunu bilmesi, çalışanın işinde dikkatli olması ve çalışan ferdin işi savsaklamaması. Bu prensipleri yaşayış felsefesi haline getirmiş bulunan ahilik müessesesinin mensupları arasında pazarlık görülmez. Çünkü ahi ahlakıyla yoğrulmuş bulunanlar fahiş fiyatla mal satmayı veya fahiş fiyat isteyerek malın değerinin pazarlık konusu yapılmasını büyük ahlaksızlık olarak kabul ederler. Ahilik aynı zamanda tabiata da önem vermek demektir. Örneğin Çankırı Demirciler Çarşısı'nda dükkanların kapanma zamanı geldiğinde her gün sırayla nöbet tutan bir dükkan ustasının uyarısıyla çarşıda bulunan bütün ustaların aynı anda işlerini bırakmaları ve ateşi söndürmeleri, bunun nöbetçi usta tarafından da kontrol edilmesiyle mahkeme sicil defterlerine göre bu çarşıda 467 yıl hiç yangın çıkmadığı belirtilmektedir. Böylesine güzel bir teşkilatın ne yazık ki günümüzde bu kadar çok esnaf ve sanatkarlara ait sivil toplum kuruluşu kurulmuş olmasına rağmen, sivil toplum kuruluşu husule getirilmiş olmasına rağmen varlığını sürdüremiyor olması, ahlaki prensiplerden çok, ahlaki bir takım nizamlardan çok, maddi nizamlara göre tasnif ediliyor olması, maddi nizamlara göre değerlendiriliyor olması ne yazık ki üzücü. Eğer İslam şehrini ve İslam toplumunu yeniden oluşturmak istiyorsak, sivil toplum kuruluşlarımızın ahlaki bir takım nizamlara göre esnafı organize etmesi, sanatkarı organize etmesi gerekmektedir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir İslam Şehri programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla yine yeniden karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Yaşanabilir bir haftada güzel günler dileyerek sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız efendim.